Ayrım 12.
Bir şaheser doğuyor. Şairle karısı arasında bir konuşma. Sen kendini dahi sanan bir budalasın, anladın mı? Anladım şekerim, ama bunun için yüzüme vuruyorsun? Kendimi dahi sanıp biraz avunmak da hakkım değil mi? Artık dayanamayacağım. Ama ağlama şekerim, beni perişan ediyorsun. Doğru, ben dahi olduğuma inanıyorum, ama bunu kimseye ilan da etmedim. Yok, bir de gazetelere ben dahiyim diye ilan mı vereceksin? Hem ilan etmen gerekmez ki. Bunu her davranışından açıkça belli ediyorsun. Sigaranın dumanının tavuruşundan bile belli. Herkesi kendinden küçük görüyorsun. Herkese tepeden bakıyorsun. Yürümen, öksürmen, hapşırman bile dahice. Benim bir dahi olmamın kime ne zararı var? Bana, evimize, çocuklarımıza. Devlet kendisini her dahi sanana aylık bağlamıyor. Bir dahinin karısı olduğumu söyleyince bakkal parasız yiyecek vermiyor. Kış geldi. Hala odun kömür alamadık. İskarpinlerim de su alıyor. Ne olursun ağlama şekerim. Ben de boş durmuyorum ki, durmadan çalışıyorum. Bugüne kadar 4 şiir kitabım çıktı. 44 kitabın çıksa neye yarar? Ben bunun acısını çekmiyor muyum sanki? Ben istemez miyim şaheserimi yazayım da büyük üne kavuşayım? Kitaplarım on binlerce satılsın. Her dile çevrilsin, zengin olayım. Şöhret ve servet. O gün de gelecek elbet. Yalnız dahi olmak yetmez. Büyük eserleri büyük olaylar yaratır. Büyük olaylar olmayınca dahi ne yapsın? Beni etkileyecek, bana esinler verecek, ruhumu allak bullak edip şaheserimi yaratmam için beni zorlayacak olan o büyük olayı bekliyorum. Bana büyük olaylar gerekli. Sen bana bulaşık tası içindeki suda yüz diyorsun. Ben akvaryumda kulaç atamam. Bana açılacağım okyanuslar olmalı. O büyük olayı bekliyorum. Ama ne olursun ağlama artık şekerim. Yalvarırım ağlama. Biraz daha sık dişini. Biraz daha sabret. Ruhumda fırtınalar yaratacak o büyük olayı bekliyorum. Biraz daha sabret şekerim. Cellatlı karısı arasında bir konuşma. Artık canımdan bezdim. Alıp başımı gideceğim. Bu kadarına dayanamam ben. Ama şekerim, son günlerde işler kötü gidiyorsa kabahat benim mi? Ben ne yapayım? Zorla tutup da adam asamam ya. Yargıçlar iyice cimrileşti yani. Ama umuyorum ki bugünlerde yine bana iş düşecek. Bir gün açılır işler. O günün geldiğini hiç görmeyecek miyim? Geçen yıl bu kadar değildi. Hiç değilse çocukların karnı doyuyordu. Ama geçen yılın hatıralarıyla çocukların karnı doymuyor. Ağlama ne olursun şekerim. Benim de yüreğimi parçalıyorsun. Elimde olsa gece gündüz adam asarım. Yeter ki iş olsun. Geceleri bile uyumam. Ben tembel insan mıyım? Bir şeyler yap. Çalış. İstemez miyim çalışmayı şekerim? Ama mahkemeler idam kararı vermezlerse kimseye asamam ki. Sonra ben parça başına para alıyorum. Aylıklı değilim ki, kimseyi ipe çekmediğim zaman da bana para versinler. Sonra bu koca memlekette asılacak adamın köküne kıran mı girdi? Haklısın, ama bunu gel de polislere, yargıçlara anlat. Ah elimde olsa. Yoldan adam çevirip asamam ya. Sonra beni de sallandırmak için işime son verip yerime başka birini alırlar. Anlatamıyorum ki. Benim görevimi yapabilmem için nasıl olsa günün birinde kendiliğinden ölecek olan birini zamanından önce öldürmek için yargıcın acele etmesi gerekli. Ağlama ne olursun şekerim, ben işten mi kaçıyorum sanki? İstemez miyim her gün adam sallandırayım da çoluğumu çocuğumu rahatla geçindireyim? Sabret biraz daha, sık dişini. Elbet bugünlerde kısmetimiz açılır şekerim. Mezarcı ile karısı arasında bir konuşma. Çocuklarımı da alıp gidiyorum evden. Duydun mu? Niçin böyle yapıyorsun şekerim? Bugünlerde insanlar ölmüyorlarsa benim elimden ne gelir? Ben zavallı bir mezarcıyım. Sanki herkes sapır sapır ölüyor da, sanki yollar ölülerden geçilmiyor da, ben de ölüleri gömmek için nazlanıyorum. İnsanları yakalayıp canlı canlı mezara gömemem ya. Evde bir lokma ekmek yok. Ağlama şekerim, şimdi beni de ağlatacaksın. Zaten ben gözü yaşlının biriyim. İnsanlara ne oldu hiç anlamıyorum ki. Bugünlerde hiçbiri ölmüyor. Öbür dünyada boş yer mi kalmadı nedir? Ağlama şekerim, ne olur. Biliyorsun ben kelle başına para alıyorum. Götürü iş görmüyorum ki aylığım olsun. Bana boyuna çalış diyorsun. Durup dururken mezar çukurları açamam ya. Ben amatör bir mezarcı değilim ki. Açtığım mezar bir işe yaramalı ki bana para versinler. Biraz daha sabret. Elbet bir gün kısmetimiz açılacak. Umut kesilmez şekerim. Sık dişini azıcık. Gazeteciyle karısı arasında bir konuşma. Bütün genç kızlık hayallerim yıkıldı. Ne umutlarla evlenmiştim seninle. Ama şekerim, ağlama da konuşalım. Artık konuşacak neyimiz kaldı ki? Peki, peki sen haklısın ama ağlama. Ben senin mutluluğun için çalışıyorum. Çalışıyorsun da ne yapıyorsun sanki? Üste yok, başta yok. Benim mesleğimde başarı kazanıp ilerlemem. Şu sekreterlikten kurtulup yazı işleri müdürü olmam, gazetenin başına geçmem için bir takım olağanüstü olaylar gerekli ki ben de kendimi göstereyim. Üst üste başka gazeteleri atlatmalıyım, dikkati çekmeliyim. Ne bileyim ben, mesela büyük bir uçak kazası, müthiş bir deprem, bir büyük yangın, esrarengiz cinayetler filan olmalı. Bak o zaman gör beni. Bütün öbür gazeteleri atlatmazsam, haberi hepsinden daha iyi vermezsem bana da adam demesinler. Kimse benim gibi sayfa düzenleyemez, heyecanlı başlık çıkaramaz. Ah ne yapayım ki, elime fırsat geçmiyor. Yoksa olaylar çok durgun. Ben de sansasyonel haberler bulacağım diye gidip adam öldüremem ya. Ama fırsat kolluyorum. Nasıl olsa bir gün bu o fırsat çıkacak. Yoksa ben istemez miyim mesleğimde kendimi gösterip yükselmek, yarışmada yılın gazetecisi seçilmek, daha çok para kazanıp evimi daha iyi geçindirmek? Belki de bugünlerde fail meçhul bir cinayet çıkar ortaya. Bak ne başlıklar çekerim. Okuyanın yüreği ağzına gelir. Ağlama ne olursun şekerim. Yüreğim parça parça oluyor. Dua et de sen kocanın başarısı için bir fırsat çıksın. Bir gemi batsın mesela, bir su baskını olsun. Ağlama, dayanamam şekerim. Bak işte benim de gözlerim yaşardı. Polisle karısı arasında bir konuşma. Nedir benim çektiğim Allah'ım? Ben böyle sürünecek kadın mıydım? Ne kara talihim varmış. Şekerim, bir tanem, sevgilim. Niçin böyle yapıyorsun? Biraz anlayış göstersene. Ben de terfi etmek, iyi bir mevki sahibi olmak, evimi refah içinde geçindirmek isterim elbet. Ah benim ne talihsiz başım varmış. Asıl ben talihsiz bir adamım ki böyle kısır bir memlekette dünyaya geldim. Eğer sokaklarında faili meçhul cinayetlerden geçilmeyen bir memlekette dünyaya gelmiş olsaydım, sen beni o zaman görürdün. Ben böyle bir komiser parçası olarak kalır mıydım? Vallahi çoktan emniyet genel müdürü bile olmuştum. Ama ne yapayım ki, kıymet bilinmeyen bir memlekette dünyaya gelmişim. Ufak tefek polis vakalarıyla insan terfi edemez, kendini gösteremez ki. Bana benim çapıma göre büyük, esrarengiz hırsızlıklar, cinayetler filan olmalı da hiç kimsenin çözemediği esrarı ben ortaya koymalıyım ki takdirnameler alayım, terfi edeyim. Ağlama şekerim, ne olursun. Bilirsin ben gözyaşına hiç dayanamam, beni de ağlatacaksın. Biraz daha sabret şekerim. Ben elime düşecek o büyük cinayetleri filan bekliyorum. Eczacı ile karısı arasında bir konuşma. Sırtımda mantom kalmadı. Kimsenin yanına çıkacak halim yok. Yiyecek hiçbir şeyim kalmadı. Daha ne kadar zaman buna katlanacağım? Şekerim, ağlama hayatım. Bak dinle. Eczanede aspirin kinin satmakla para kazanılmaz. İthal malı pahalı ilaçlar satmalıyız ki, hele kolay bulunmayan ilaçlar olursa bak gör o zaman nasıl para kazanacağım. Aslında her insan hastadır. Ama onlara hasta olduklarını anlatacak iyi bir doktor çıkıp da ellerine reçete verip bize göndermiyor ki. Millet hastalanmazsa, hastalar doktora gitmezse, doktorlar bana göndermezse bunun sonu neye varır şekerim? Memleket felakete gidiyor, felakete. Ağlama şekerim, benim yüreğim yufkadır, içime dokunuyor sen öyle ağladıkça. Elbet bir gün bizim de işlerimiz açılacak. Bir gün nasıl olsa ellerinde reçetelerle hastalar, nah böyle kum gibi eczanenin önünde kuyruğa girecekler. Biraz daha sabret şekerim, bir gün kısmetimiz açılacak canım. Doktorla karısı arasında bir konuşma. Sözüm ona, doktor karısıyım. Doktor karısı oldum da bugüne kadar ne gördüm sanki? Gençliğime, güzelliğime yazık oldu. Ama şekerim, bıktım artık. Ağlama ne olursun, beni de üzüyorsun. İnan 15 gündür muayenehaneye tek müşteri, pardon yani tek hasta gelmedi. Düşün rica ederim. Parasız, yardımına muhtaç adamlar geliyor boyuna. Sonra bir de hayır kurumlarından eli makbuzlu adamlar. Anlamıyorum ki ne oldu bu insanlara? Aslında hepsi hasta. Ama bilmiyorlar hasta olduklarını. Ben ne yapabilirim? Hasta gelse günde 100 hasta bile muayene edebilirim. Ama gelmiyor alçaklar. Savcı değilim ki polisli adam getirteyim. İçim götürmüyor gözyaşı dökmeni sevgilim. Ağlama ne olur. Muayenehaneye kimse gelmiyor. Ben de girip çıkmasam kapının rezeleri paslanacak neredeyse. Ah bir zengin hasta düşse elime. Hastanın iyisi ne iyi olan ne de ölendir. Hasta dediğin ne iyi olacak ne de ölecek. İyi olursa gazetelerde adıma teşekkür ilanları yayınlatır, reklamım olur. Düşünüyorum, uydurma bir hastalık adıyla kendime teşekkür ilanları vermeyi gazetelere. Tek hasta bile günlerdir yanılıp da muayenehanenin kapısını çalmıyor. Ama sabırlı ol, biraz daha sık dişini. Sabrın sonu kurtuluş. Nasıl olsa bir gün o büyük kısmet kapımızdan içeri girecek. Ben öyle ucuz hasta istemiyorum. Bir tane olsun, tam olsun. Avukatla karısı arasında bir konuşma. Ben babamın evine gidiyorum, işte o kadar. Dur canım, sinirlenme şekerim. Çektiğim sıkıntı yetmez mi? Bana koca olarak bugüne kadar ne yaptın? Sözde avukat olacaksın. Yazık değil mi bana? Benim neyim eksik başkalarından? Şekerim, ağlama, büyük aşkımızı çabucak unutuyorsun. Kuru kuruya aşk karın doyurmuyor. Bir dakika şekerim, rica ederim. Günlerdir yazıhaneye hiçbir müşteri, pardon, yani ne davalı ne davacı geliyor. İşler çok kötü. Ne oldu bu insanlara, hiç anlamıyorum. Bunlar birbirlerini hiç kazıklamıyorlar mı? Vurup öldürmüyorlar mı? Nedir? Ben büyük davaların avukatıyım. 1000 tane boşanma davası olacağına 1 tane arazi davası olsun elde, yeter. Milyonluk davalar almalıyım ki üstüme bana da bir şeyler düşsün. Gazeteler benden yazsın. Ünüm artsın. Bak o zaman gör seni nasıl yaşatacağım. Prensler gibi, kraliçeler gibi. Kraliçelerin benden ne fazlalığı var yani? Onların alnı gümüşlü mü? Ben öyle bir şey söylemedim şekerim. Sana layık olduğun hayatı yaşatacağım. Ama böyle bir müşteriyi elime geçiremiyorum ki. Milyonlar kazanan avukatların peki benden fazla neleri var? Benden fazla boynuzu kulağı yok ya onların da. Ağımı kurmuş bekliyorum. Nasıl olsa bir günah düşecek. Azıcık daha sabret şekerim. Ağlama ne olursun. Yüreğime dokunuyor. İnci gibi gözyaşlarını ziyan etme şekerim. Aile yuvasının mutluluğu üstüne gözlemler. Böyle bir toprak ağasıyla bir köy halkının arasındaki anlaşmazlık sonunda mahkemeye düşmüştü. Toprak ağası elindeki babasından kalma tapuya göre köy topraklarının kendi malı olduğunu iddia ediyor. Bunca yıldır hiç kira ve para vermeden topraklarını kullanan köylülerin kendi malı olan köyü boşaltıp buradan gitmelerini istiyordu. Aslında büyük ithalatçı, tüccar ve dokuma fabrikası sahibi olan toprak ağası, köylüleri sürüp çıkardıktan sonra boşalan köyün verimli ve sulak topraklarında modern tarım yapacak, bol ürün elde edecek, memlekete büyük yararı olacaktı. Kalın kafalı köylüler, ta atalarından beri sürüp ettikleri, ekip biçtikleri bu tarlaların elinde bir kağıtla birden karşılığına çıkan bu adamın nasıl malı olabileceğini bir türlü anlayamıyorlardı. Toprak ağası bir tanıdığı aracılığıyla yazıhanesinde günlerdir iş bekleyen avukatı bulmuş, davasını ona vermişti. Genç avukat büyük bir tutkuyla işe sarıldı. Zaten elde tapu olduğuna göre bütün köy onlarındı. Ama tapu gerçeğinin ne olduğunu anlamayan köylüler de kendilerini haklı sanarak direniyorlardı. Dava uzadıkça uzuyordu. Memlekette işlerin süratle yürümediğini, bunun içinde memleketin geri kaldığını söyleyen toprak ağasının dava uzadıkça sinirleri bozulmuş, sinirleri bozulunca ülseri azmış, ülseri azınca şekeri yükselmiş, şekeri yükselip tansiyonu da çıkınca günlerdir muayenehanesinde hasta bekleyen doktorun eline düşmüştü. Hastasını öldürmemeye olduğu kadar iyi etmemeye de büyük bir çabayla çalışan doktor, reçetelerine pahalı ithal malı ilaçlar yazıyordu. Diş fırçası, diş macunu, aspirin ve kinin satmaktan bıkmış olan eczacı, reçetelerde yazılı bu pahalı ithal malı ilaçları satarak aile yuvasının mutluluğunu sağlamıştı. Memleketin tanınmış ve hayır sahibi bir simasını tedavi eden doktorun da hastaları artmış, o da ünlü bir doktor olmuştu. Muhakeme uzun sürmüştü ama sonunda genç avukat davayı da bu davanın %2 olan avukatlık ücretini de kazanmış, ünlü zengin bir kimse olarak aile yuvasının mutluluğunu kurmuştu. Bu arada davayı kaybeden ve doğup büyüdükleri köylerinden sürülen köylülerden biri, köylü kafasıyla ve cahilliği yüzünden haksızlığa uğradığını sanarak elinden toprağını alan zengin adamı sırtına 4 bıçak saplayarak öldürmüştü. Ancak köylü bu cinayeti kalın kafalılığından hiç de umulmayan bir gizlilikle işlediği için cinayeti faili meçhul kalmıştı. Yıllardır komiserlikte pinekleyip bir türlü terfi edemeyen adam bu cinayetin kovuşturmasını üstüne almış ve gece gündüz korkunç bir tutkuyla çalışarak katil olan köylüyü yakalamış. Bu başarısından sonra da takdirname ve mükafat alıp terfi yolu açılmış. Böylece aile yuvasının mutluluğunu sağlamıştı. Esrarengiz cinayetin katilinin bulunduğunu ilk haber veren gazetenin sekreteri, Bütün öbür gazeteleri atlattıktan başka katille de çok ilginç bir röportaj yapmış ve bu röportajıyla da yılın gazetecilik yarışmasında birinci seçilmiş. Bu başarısıyla yazı işleri müdürlüğüne yükselmiş. Bütün bunların sonunda da aile yuvasının mutluluğunu sağlamış ve sağlamlaştırmıştı. Günlerden beri iş bekleyen cellat, sonunda eline bir iş geçirmenin sevinci içinde idama mahkum edilen katilin boynuna ipin yağlı ilmeğini geçirmiş, emeğinin hakkını da alarak aile yuvasının mutluluğunu sağlamıştı. Mezarcı da sevinçliydi. Kısa zamanda iki mezar kazmıştı. Demek ki artık işleri düzeliyordu. Uğursuzluk kalkmıştı. O da aile yuvasının mutluluğunu sağlamıştı. Köylülerle toprak ağasının arasındaki mücadele sonunda bir köylünün elini kana bulaması, günlerce gazetelerde, dergilerde yazı, resim, karikatür tartışma konusu olmuştu. Şaheserini vermek için ruhunu allak bullak edecek bir büyük olay bekleyen şair de ister istemez bu dramın etkisinde kalmış, bu dramdan esinlenerek insanların toprak savaşı üstüne büyük bir destan yazmıştı. Bu destan şairi ölümsüzleştiren gerçek bir şaheserdi. Basılan destan on binlerce satıldı, birçok dillere çevrildi. Üne ve zenginliğe kavuşan şair de aile yuvasının mutluluğunu sağlamıştı. Toprak kavgası üstüne yazılmış olan başarılı destan, yılın en büyük edebiyat armağanını kazanmıştı. Birçok dillere de çevrilmiş olan destanın, şairinin bu başarısı şerefine bir tören düzenlenmişti. Bu törene memleketin bütün ünlü ve tanınmış kişileri çağrılı olarak gelmişlerdi. Bu ünlüler arasında sözü geçen doktor, eczacı, avukat, gazeteci, komiser ki artık emniyet müdür muavirliğine vekalet eden bir başkomiserdi, hepsi gelmişlerdi. Gözlerinde mutluluk parlayan eşleri de kocalarının varlığıyla kıvanç duyuyorlardı. Hele destan şairinin eşi bir elinde viski bardağı kocasının kulağına ''Sen bir dahisin şekerim'' diye fısıldadıkça şair de ona ''Beni şımartıyorsun şekerim'' diyordu. Bu büyük başarının şerefine şaire yöneltilerek kadehler kalkıyor ve oradakiler şairi kutluyorlardı. Alkışlar arasında şair destanından bir parça okurken hem kendi gözleri hem de dinleyenlerin gözleri yaşarmıştı. Ey bir karış toprak için savaşanlar! İstemezsiniz ne madalyalar ne nişanlar. Çünkü sizindir bütün şerefler, şanlar. Kalbim sizin için sızlıyor. Ah zavallı perişanlar! Perişanlar. Bir gün gelecek ki inanıyorum kardeş olacak tazılarla tavşanlar. Destanın etkisinde kalıp en çok ağlayanlar arasında avukat, doktor, eczacı, gazeteci ve başkomiser de vardı. Yaşlı gözlerle kadehleri şerefe kaldırdılar. Bu destanla ülkenin gerçeğini dile getiren şairi candan kutladılar.